Herkese merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özağa. Donanıma Welcome olarak bugün Samsung Galaxy S7 ailesinin Türkiye lansmanındayız. Yanımızda da esasında bizi çok yakından takip edenlerin tanıdığını düşündüğüm Tolga Erdem var. Kendisi telefon tarafında pazarlama müdürü. Şimdi Tolga abi diyeceğim. Tolga abi, biz seninle zaten İspanya'da görüştük. Evet. Telefon detayları hakkında konuştuk. Dolayısıyla ben bu videoda daha ziyade kameranın arkasında izleyicilerin, ekran karşısındaki izleyicilerin merak ettiği bazı konuları sana sormak istiyorum. Çünkü artık lansman yapıldı ve fiyatlar zaten resmiyete kavuşmuş oldu ki biz öncesinden biliyorduk zaten. Önce fiyatlarla başlayalım. Şimdi bir tarafta S7 var, bir tarafta S7 Edge var. S7 Edge biraz da kendine has bir yapısından, nevi şahsına münasır bir telefon olmasından ötürü fiyat tarafı belki çok eleştirilmiyor. Özellikle S7 ile kıyasladığımız zaman, ama S7'nin fiyatlandırması noktasında 2799 lirayı özellikle bizim okuyucularımız açısından söylemem gerekirse yüksek bulduklarını seninle paylaşmak istiyorum. Fiyat konusunda neler söyleyebilirsin? Çok çalıştıkta bu seviyeye mi inebilik, yoksa esasında biraz para kazanalım sonra indiriz gibi bir yaklaşım söz konusu?
Ya bu aslında Erdi. Öncelikle hoş geldin. Teşekkür ediyorum bugün burada bizi yalnız bırakmadınız. Önemli bir gün. S7'nin Türkiye'deki lansmanını yapıyoruz bugün açıkçası. Dolayısıyla tekrar hoş geldin diyorum öncelikle. Şimdi direkt fiyatlamayla girdik. Biraz bu konuyu şöyle
biraz
toparlamak
lazım.
Biraz sert
oldu, farkındayım ama.
Öyle oldu. Yok, aslında haklısın. Yani en çok sorulan soruların başında geliyor fiyat Türkiye'de de. Dolayısıyla bu noktada da tüketicilerimize bilgi vermemiz, ne kadar çalıştığımızı ve ne yapmaya çalıştığımızı anlatıyor olmamız lazım. Bu önemli bir konu. S7 ve S7 Edge'den ilk önce hani şöyle bahsetmek lazım. Biz bir ürünü pazara çıkarmadan önce bunu sürekli olarak söylüyorum aslında, ama evet, çok iyi ürünler yapıyoruz. S7 ve S7 Edge'de de iyi ürünler yaptık. Bunu gönül rahatlığı içinde söyleyebiliyorum. Şunun da farkındayız. Bizim temel hedefimiz aslında tüketicilerimizin hayatını kolaylaştırabilmek. Teknolojilerimizle, yatırımlarımızla. Ancak eğer bu teknolojileri, yeni ürünlerimizi tüketicilerimizin kullanımına ulaştıramazsak zaten yapmış olduğumuz çalışmanın da hiçbir anlamı yok. Bunu da çok net biliyoruz. Bu noktada zaten hedefimiz tüketicilerimize ürünü ulaştırabilmek. Ürünü fiyatlandırma politikasında ürünlerimizi Türkiye'de aynı dünyada olduğu gibi tüketicilerimize gerçekten ulaşabilecekleri noktalarda tutmak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Tabii fiyatlandırmaya baktığımız zaman önerilen satış fiyatları S7 için 2799 lira. Son kullanıcı, önerilen son kullanıcı fiyatları. S7 için 3299 lira önerilen son kullanıcı tüketici fiyatları. Şimdi bu fiyatlar sadece bizim elimizde olan fiyatlandırmalar değil. Türkiye'de birçok değişken var. Ürünlerin fiyatlarını etkileyen.
Vergiler, kur farkı.
Vergiler var, kur farkı var. Yani birçok bileşene bağlı. Dolayısıyla tüm bu bileşenlerle birlikte biz temel hedefimiz, biraz önce de bahsettiğim gibi, en iyi şartlara çekmek. Uğraşıyoruz gerçekten. Keşke daha iyi fiyatları ürünlerimizi tüketicilerimize buluşturabilsek, ama yani gerçekten elimizden gelen fiyatlar bunlar.
Şimdi özellikle geçtiğimiz senenin modelleriyle kıyasladığımız zaman fiyatlarda bir miktar artış var. S7, S6'dan biraz daha yüksek fiyatla konumlanmış durumda. Keza Edge modeli de yine aynı şekilde. Bu aradaki fiyat farkı sonucunda telefonlar daha gelişmiş modeller. İster istemez AG tarafında belli bir yatırım var. Doğru. Şirket de bununla ilgili bir fiyatlandırmaya gidecektir. Bu bir etken mi, yoksa daha ziyade özellikle kur farkındaki hareketlenmeden dolayı mı bu fark ortaya çıktı? Çünkü aşağı yukarı cihaz başına 200-300 liralık bir fiyat farkından bahsediyoruz geçen sene.
Aslına bakarsan yani kur farkı da bunda çok önemli bir etken ürünlerimizi fiyatlandırırken. Dolayısıyla biraz önce bahsettiğim gibi bu gibi unsurlar ürünlerin fiyatlarına yansıyor. Yani bizim temel stratejimiz de şu yok. Biz evet her sene daha iyi teknolojiyle geliyoruz. Dolayısıyla her sene ürünlerimizin fiyatını arttırmamız gerekiyor. Bunun anlamı o zaman 2020'ye geldiğimizde kimsenin ulaşamayacağı ürünler pazara sunuyor olacağız anlamına gelir. Böyle bir stratejimiz yok açıkçası. Evet, çok daha gelişmiş ürünler pazara sunuyoruz. Bugünün teknolojilerini, olması gereken teknolojileri derleyip ürünlerin içinde sunuyoruz. Ama hedefimiz yani bir önceki ürüne göre ürünü pozisyonlamak değil, en iyi şartlarda tüketicilerimize en iyi fiyatlarla ürünü sunmak.
Şimdi Samsung tarafında ben hep şunu söylüyorum, özellikle son dönemde bakıldığı zaman Samsung'un aslında en büyük rakibi yine kendisi. Çünkü yılda iki kere büyük amiral gemi diyebileceğiniz cihaz lansmanı yapılıyor. Bir S ailesi var, bir de Note ailesi var.
Doğru.
Şimdi Note 5 zaten çok güncel bir telefon. Bakıldığı zaman 6-7 aylık geçmişi ya var ya yok. O süre zarfında bir bebek bile dünyaya gelmiyor esasına bakıldığında. Dolayısıyla şimdi onun fiyatına bakıyorum. Türkiye şartlarında 2200-2300 lira gibi fiyatlara, belki hatta daha agresif noktalarda biraz daha uygun fiyatlara bulunabiliyor. Dolayısıyla şimdi bir tarafta Note 5 var. Kalemi var, yüksek performans, yine şık bir tasarım ki zaten özellikle telefonun arka tarafı yeni jenerasyonda ilham kaynağı oldu. Diğer tarafta da yeni modeller var. Fiyatları daha yüksek, ekranlar biraz daha küçük ama tabii yepyeni teknoloji, piller daha iyi, daha az işlemci, daha iyi kamera vesaire gibi konular var. Aynen öyle. Şimdi tüm bunları bir araya getirdiğimiz zaman kullanıcılar iyi fiyata, uygun fiyata, düşük maliyete iyi cihazlar kullanmak istiyorlar. Dolayısıyla kafa bir taraftan Note 5'e kayabilir. O noktada bu ürünleri nasıl kategorize ediyorsunuz? Çünkü bazı kullanıcılar var hakikaten kaleme spesifik olarak ihtiyaç duyuyor. Ama bazısı var ki en iyisini istiyorum, hangisi olursa olsun ben onu alayım. Şimdi Note 5 çok iyi bir cihaz. Evet. SG de çok iyi bir cihaz. Edge de çok iyi bir cihaz. Bu sene Eylül Ekim gibi Note 6'yı da göreceğiz. O da çok iyi bir cihaz olacak eminim. Dolayısıyla bu karmaşıklık içerisinde siz kullanıcıları nasıl doğru ürüne yönlendireceksiniz?
Evet. Aslında bahsetmiş olduğun nokta önemli. Samsung ürünlerini pazara sunarken belirli segmentler halinde aslında, aileler halinde pazara hazırlıyor. Şimdi şundan bahsetmek lazım. Samsung'un üretim gücü ve inovasyona yapmış olduğu yatırım gerçekten geniş bir ürün ailesini tüketicilerimize sunma şansını bize veriyor. Bu şu açıdan çok kıymetli. Biz her tüketicimizin aslında ihtiyaçlarıyla doğru orantılı olarak en uygun bütçeyi kullanacakları şekilde onların hayatını kolaylaştırabilecek ürünleri, ürün gamını onlara sunuyoruz. Yani herkes S7 Edge almak zorunda olmayabilir. Bizim pazarda gerçekten onların ihtiyacını çözebileceğimiz Edge serisinden, J serisinden A serisine, oradan Note serisine ve keza S serisine kadar uzanan geniş bir ailemize bulunuyor. Şimdi ürünleri pozisyonlarken segmentleri şöyle tarif edebiliriz. Keşke tüketicilerimiz şöyle bir firma olarak onlara cevap verebilsek. Tüketicilerimiz bizi arasa ve istediği özellikleri tek tek söylese,
yazsa biz de
hemen 2 dakika içinde
yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz.
İnşallah yapabiliriz ama şimdi bu çok zor. Dolayısıyla tüketicilerimizin ihtiyaçlarına göre segmente etmemiz gerekiyor.
Şimdi aslında rakibimiz ona biraz başladı. Modüler tasarım, farklı özellikler için farklı donanımları bir yere getirme gibisinden. Belki ileride Samsung'da da. Çünkü bu modüler tasarım olayı Google'un da ittirmeye çalıştığı bir özellik.
Mutlaka. Yani teknoloji çok hızlı gelişiyor. Bu noktada ama şunu çok söylemek lazım. Belirli fiyat aralıklarında bahsedilen teknolojileri tek bir üründe tüketiciye sunabilmek zaten başka bir başarı.
Samsung içerisinde tabii farklı.
Tabii. Yani biz zaten Samsung içinde çok fazla ürünün hani tak çıkar vesaire olmadan da üründe tüketicilerimize belirli özellikleri sunabiliyoruz. Bu da S serisinin önemli başarılarından bir tanesi ama teknoloji çok hızlı ilerliyor. Pazarda bulunan diğer markalar yatırımlarını ve çıkardıkları ürünleri hızlı şekilde yeniliyorlar. Çok güzel ürünler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla tüketicilerimiz için bütün bu rekabet aslında daha iyi bir deneyim sunma noktasına taşıyacak hepimizi. Dolayısıyla bu konu bizim için avantaj. Ama bizim odaklandığımız şey rakiplerimiz değil. Biz kendi pazarımızı aslında biraz önce de bahsettiğim gibi tüketicilerimize en iyi, en doğru şeyi nasıl sunarız buna odaklanıyoruz. En doğru fiyatı buna sunarız. Odaklandığımız nokta bu. Şimdi sorunun cevabı aslında segmentler var. J segmenti iyi teknolojinin
uygun
fiyatlı olarak daha kompakt bir şekilde tüketicilerimize sunulduğu.
Sözünü kesiyorum ama şimdi uygun dediğin anda A serisi için uygun fiyat diyeceksin. Şimdi
en yani ürün gamımız içindeki belki en
giriş
uygun giriş seviyesi cihazlar diyebiliriz. A segmenti biraz daha genç, daha dinamik,
daha tasarım odaklı,
daha teknolojinin üzerine gittiğimiz daha iyi fotoğraflama özelliklerine sahip, daha iyi materyaller kullanılan bir segment olarak geliyor. Daha şık, daha genç,
daha performanslı,
kuvvetli ürünler. Note segmenti yine bizim için önemli segmentlerden, serilerden bir tanesi. Note serisi özellikle kalemiyle ayrışıyor ve hani eşi olmayan bir noktaya taşıyor orada deneyimi. Dolayısıyla daha kurumsal yazmak isteyen, çizmek isteyen, bunu el yazısı deneyimiyle ürünü kullanmak ve not almak isteyen tüketicilerimiz için yine çok güçlü performansla birlikte sunduğumuz bir segment olarak geliyor. S serisi ise bizim için en son teknolojilerimizi ürünlerimizin içine katarak tüketicilerimizle buluşturduğumuz amiral gemisi ürünlerimiz. Bu segment Samsung'un inovasyon noktasında yapmış olduğu yatırımların sonuçlarını en güçlü şekilde tüketicilerimize sunduğumuz en keyif aldığımız
segment. Diyorsunuz ki en yenisini istiyorsanız bize bu var.
En yenisi, en güçlüsü, en şık ürün S segmenti olarak bize geliyor.
Şimdi beni de tanıyorsun. Ben çok çanak soru sormayı istemem. Bu telefondan ne bekliyorsunuz vesaire tarzında. Dolayısıyla biraz daha derine inmek istiyorum. Şimdi mesela S5'den S6'ya geçildiğinde yepyeni bir tasarım dili ortaya çıktı. Samsung'un o birinci nesil S'den S5'e kadar devşirerek getirdiği bir tasarım vardı. Onu terk ederek bambaşka bir tasarıma geçti ve en zayıf halkası olan materyal kalitesini de plastikten cama geçerek ciddi şekilde ilerlemiş
oldu. Ve alüminyuma.
Ve alüminyuma aynı zamanda. 7000 serisi alüminyuma. Şimdi geçen senenin modellerine bakıldığında bazı eleştiri noktaları var. Mesela bunlardan bir tanesi mikro SD hafıza kartı desteğinin olmaması ki rakipler o yola girdiğinde Samsung'un özellikleri sunması artı özelliklerinden birisi. Kapağın çıkartılabilmesi, pilin değiştirilebilmesi ve kartın takılabilmesi hafıza kartının. Samsung o dönemde dedi ki bizim bunu çıkarmamızın bir sebebi var. Telefonun içerisinde kullandığımız dahil depolama birimi o kadar hızlı ki biz endişe ediyoruz. Tüketiciler işte Türkiye'de bir Hani teknoloji marketi bir tarafa bıraktım. Bakkala gittiği zaman Ethereum'un yanındaki o ucuz SD kartları alıp takmasın. Çünkü bu istediğin zaman telefonun performansını düşürecektir. Ama diğer taraftan şimdi yeni telefonlarda bu var. Ve aynı risk faktörüyle devam ediyor.
Doğru.
Tamam, evet, bu profilde kullanıcılar gidip 10 liralık SD kart almayacaktır ama bu yine seyahat seviyesinde geçerli olan bir durumdur.
Tabii ki.
Keza geçtiğimiz yıldan bu yıla baktığınız zaman SD kart teknolojisinde de öyle vay canına artık X noktadan 10X noktasına gideceğimiz bir performans gelişimi de olmadı. Ama birinde yok, birinde var. Esasında Samsung yepyeni bir tasarım ortaya çıkarken bazı riskleri almak mı istemedi? Yoksa bu pazarlama taktiği miydi? Biz hani bir yoklayalım, sonrası olmazsa devam ederiz gibisinden. Ya bu işin tam arka planı ne var abi?
Şimdi sorunu cevaplayacağım ama biraz daha geniş bir açıdan bakıp ondan sonra sorunun tam cevabını vereceğim. Söylediklerin doğru. Şimdi ürünün tasarımı dediğin gibi S6'da S5'e göre ciddi anlamda değişti. Kullanılan materyaller değişti. Bu materyallerin işçiliği değişti. Gorilla Glass 4'ler kullanılmaya başlandı. Edge ekranlarda kavisli, Edge ürünlerde kavisli ekranları getirmeye başladık. Diğer taraftan da performans unsuru sürekli olarak gelişiyor ürünlerimizde. Şimdi bütün bu dünyaya baktığımız zaman iki önemli şey var. Bir, teknolojinin gelişmesiyle birlikte ürünün içinde kullanmış olduğumuz özelliklerin design faktörüne negatif olarak bir etkisinin olmaması. Birincisi. İkincisi de teknolojinin gelişimiyle birlikte aslında design unsuruna çok fazla etkide bulunmadan bir şeyler ürünün içine katabiliyor olmamız. Şimdi önemli olan konu şu. Evet, S5'te örneğin şundan başlayacağım. S5'te işte suya ve toza karşı dayanıklı ürünler yapmıştık. Daha önce yaptığımız ürünlerde bunlar. Bu ürünlerde evet bu özelliği getirdik ama dışarıdan izolasyon yapmak zorundaydık.
Kapak kullanmak zorundaydık.
Doğru. Ve dolayısıyla dizayn noktasında evet şık ürünlerde S5 de şık bir üründü. Ancak kalite nokta yani ürünün tasarımı unsurunda da belirli noktalarda feragat etmek durumunda kalmıştık. Bunu söyleyebilirim. Şimdi S7'de yine IP68'de suya karşı dayanıklı bir ürün yapıyoruz ama içeriden izolasyon yöntemini kullanarak ürünün dizaynına kesinlikle negatif bir etki yaratmayacak şekilde bu özelliği S7'ye getirdik, sunmuştuk. Tüketicilerimize sunuyoruz. Şimdi hafıza kartı da aynı şekilde. Evet, ürünün içinde kullanmış olduğumuz dahili hafıza birimleri gerçekten çok hızlı okuma ve yazma hızına sahip olan depolama birimleri. Dolayısıyla biz tüketicilerimize tabii ki öncelikli olarak bunu sunmak istiyoruz. Çünkü işlemciler çok hızlı, grafik işlemciler çok hızlı. Bu hıza ihtiyacımız var. Hem okurken hem yazarken. Ama ürünün teknolojisinde geldiğimiz nokta işlemciler gelişiyor, grafik işlemciler gelişiyor. Bunların hızı artarken aynı zamanda ebatları yerleşimleriyle de oynayabiliyoruz. Dolayısıyla aynı yapının içinde şu anda gelişen teknolojilerle birlikte hafıza kartının girebileceği bir alan da yarattık. Bunun anlamı şu değil, hafıza kartı artık diğerine göre daha hızlı okuyor, yazıyor. Bundan bahsetmek çok doğru da olmayacaktır. Ama evet biz yine çok hızlı okuma yazma ara birimlerini tüketicilerimize sunuyoruz. Ama ekstra olarak, ek olarak yer de açabildiğimiz için ve bu açtığımız yer ürünün performansına da negatif bir şekilde yansımadığı için hafıza kartı için de yer açtık. Aslında tamamen özeti bu konunun.
Tabii şimdi diğer taraftan performansta çok ciddi bir ilerleme söz konusu. Ben bu soruyu sana İspanya'da da sormuştum ama gerçekten bu konuda çok ciddi bir talep var. Bu konuda çok ciddi bir esasında bir noktada eleştiri var. Kullanıcılar şunu merak ediyorlar. Amerika'ya, Çin'e, Rusya'ya ya da Güney Kore'ye neyse Japonya'ya Qualcomm chipsetli versiyon gidiyor. Bunun tabii arka plandaki nedenleri ben aşağı yukarı biliyorum ama yine de bunu sana sormak isterim. Hani Türkiye mesela bu konuda bir inisiyatif kullanıp bizdeki müşteri kitlesi kullanıcılarımız bu platformu istiyor deme ve o ürünü getirme şansına sahip değil mi? Çünkü esasında yani oralar kullandığınız modem Qualcomm gelişi son modem mesela evrensel bir altyapısına sahip. Yani Rusya, Japonya'da çalışıyorsa aslında farklı bölgelerde çalışabilecek bir durum söz konusu. Çünkü aynı platformu kullanan rakip modeller Türkiye'ye gelebiliyor.
Doğru.
O chipsleri. Dolayısıyla hani bu noktada nasıl bir ilerleme söz konusu? Yani hani niye gelemiyor? Siz yaya getirmek istediğinizde genel merkez biz bunu sadece pazarlara sunacağız. Dolayısıyla kusura bakmayın siz bunu kendi chipsetimizi almak zorunda mısınız? Ya da öyle bir imkan zaten başka ülkede de vermiyoruz mu diyor. Yani orada nasıl bir mutfağında gelişme var?
Şimdi aslında işlemcilere bahsederken, işlemcilerden konuşurken ilk önce S6'dan başlamak lazım. S6'da da Samsung kendi işlemcisi olan Exynos işlemci grubunu kullanmıştı. S6'da yaptığımız testlerde o dönemde bu işlemcinin ne kadar performansının yüksek olduğunu hatırlıyoruz.
Çok iyi. Çünkü rakip çok zayıftı.
Yani açıkçası rakibin bulunduğu durumla ilgili çok yorum yapamıyorum.
Ben yapamıyorum, o yüzden söyleyeyim. Kronik bazı sorunlar vardı.
Orada da çok iyi durumlar var. Ama şunu söyleyebilirim ki S6'nın işlemcisi gerçekten çok çok güçlü bir işlemciydi. Şimdi Exynos 8890 S7'de kullanılan işlemci. bir önceki işlemciyle karşılaştırdığımızda, S6'da kullanılan işlemciyle karşılaştırdığımızda performans artışı yaklaşık %30'larda. Yani zaten şunu gönül rahatlığı içinde söylememiz lazım. Biz iyi bir işlemcinin üzerine %30 daha performans artışı koyarak S7'nin içinde bir işlemci getiriyoruz. Bu işlemci zaten çok çok kuvvetli bir işlemci. Diğer taraftan ürünlerimizde tabii birçok iş ortağıyla çalışmak durumundayız, partnerimizle çalışmak durumundayız. Burada Qualcomm da bizim önemli iş ortaklarımızdan bir tanesi. Exynos zaten kendi üretimimiz işlemci noktasında. Ürünlerin planlanması, dağıtımı noktasında bir şekilde bunların aloke edilmesi lazım. Çünkü üretim, S7'nin planlamasında, S7'nin satış adetleri gibi birçok nokta, yani direkt budur diyemem ama bunun gibi birçok nokta önemli. Burada şunu söylemek lazım. Her iki işlemciyi, her iki şeyi karşılaştırdığında sonuçta elde edeceğin güç çok güçlü bir işlemci deneyimi olacak. Dolayısıyla tüketicilerimiz gönül rahatlığı içinde şuna inanabilirler. Biz bu ürünlerin içinde kaliteli, hızlı bir şekilde iyi kontentleri, videoları, fotoğrafları, interneti, oyunları oynayabileceğiz. Bu işlemci bütün bunları çok iyi bir şekilde destekleyecek noktadır.
Şimdi tabii söz konusu performans olduğu zaman aynı telefonu farklı ülkelere farklı performans seviyelerinde yollayamaz bir firma. Dolayısıyla 3 aşağı 5 yukarı birbirine yakın sonuçlar olduğunu söyleyebiliriz. Yaptığımız testlerde evet arada farklar var ama bu %5 ila %10 arasında belki değişen durumlar. Ama mesela platform tek başına performansına ibaret değil. Orada destekleyici bazı özellikle fonksiyonlarına değişkenlik gösterdiğini görüyoruz. Mesela nedir? Qualcomm Quick Charge 3.0 diye bir özelliği var. Diyor ki yarım saatte pilin %70-80'ini doldurabiliyoruz. Bu özellik Samsung cihazlarda yok. Kendi platformunu kullandığı cihazlarda zaten yok. Çünkü Qualcomm chipset'i kullanmanız gerekiyor. Buna bağlı olarak Qualcomm platformunu kullanan cihazda yok ki ikilik ortaya çıkmasın. Evet. Çünkü baktığı zaman Note serisinde bunun 4K çekim yapmama konusunda bir sıkıntı ortaya çıkmıştı. Bu konuda peki siz cihazınızı hani farklı platformdaki versiyonla ya da kardeşiyle ya da ailenin diğer ürünüyle kıyasladığınız zaman hani destekleyici özellikler anlamında da aynı rekabetçilik sürdürdüğünü düşünebiliyor musunuz? Yani o tarafta nasıl pozisyonlandırıyorsunuz?
Ya buna şu noktada bakmak lazım. Aslında çok doğru sorular. Şimdi bir ürünün performansını değerlendirirken aslında tüketicilerimize sunmuş olduğumuz toteldeki hizmetin kalitesine bakmamız lazım. İşte hızlı şarj edilebilme özelliğinden bahsediyoruz. Şimdi Samsung'a bu noktadaki iddiasını zaten biliyoruz. Biz S6'dan beri aslında diyoruz ki biz ürünlerimizi hızlı bir şekilde şarj edebiliyoruz. Hatta aparatlarımız bile ürünleri hızlı şarj ediyor. Dolayısıyla hızlı şarj edilebilme konusunda zaten tüketicilerimize ciddi pazarda bulunan diğer ürünlerle rekabetçi bir ürün gamını sunma şansına sahibiz S7'de, S7 ve S7'ci olarak. Diğer taraftan hani oyun deneyimi olarak baktığımızda yine Vulkan API'yi getiriyoruz bir ara birim. Google ve Kronos'un ortak ilk defa Android'de Samsung Galaxy S7 ile birlikte sunma noktasında bize destek verdiği bir grafik işlemci ara birimi. Bu grafik ara birimiyle de yine bilgisayar yani bilgisayarda oynadığımız oyun kalitesinde oyunları mobil ortamda oynayabilme şansına sahip olacağız. Yani tüketicilerimize aslında bugünün teknolojilerini, bugünün kontentlerini telefonlarında tüketebilmeleri için gerekli olan performansı sağlayacak donanımı tüketicilerimize sunduğumuzu Türkiye'de de gönül rahatlığı içinde söylemeliyiz. Hatta bu noktada neredeyse aslında eşsiz noktada kuvvetli bir performans sunuyoruz.
Bekleyen arkadaşlar da var. Çok uzatmayayım. Son olarak şunu sorayım. Note 6 geldiği zaman bu serinin fiyatlarını nerede görürüz abi?
Yani ürünle ilgili şu anda Note segmentinde yeni bir ürün ümit ediyoruz
kurumsal
gelecek.
Kurumsal cevap geliyor.
Yani şöyle aslında çok hani kurumsal bir cevap da vermemeye çalışacağım ama bu konuda gerçekten samimi olarak söyleyebileceğim şey şu.
Bundan sonra röportajdan altta bir uyarı yazacağım. Kurumsal cevap geliyor hazır olun diye.
Yok yok gerçekten samimi cevap veriyorum. Şimdi ürünlerin isimleri belli olmadan biz de ürünleri görmüyoruz, bilmiyoruz. Dolayısıyla o kadar yeni teknolojiler, o kadar hızlı üretiliyor ki Samsung da bunları belirli şekillerde korumak durumunda. Note segmenti bizim için önemli bir segment. Bu segment devam edecektir diye ümit ediyoruz. Bu segmentte yeni bir ürün muhakkak gelecek. Bu tahminimiz ama Note 6 ya da Note segmentinde yeni gelecek bir ürünle ilgili şu anda senin tarafında bir bilgi var mı? Hayır şu anda
benim tahminime göre gelecek ama.
Tahmin edebiliyoruz şu anda. Bu ürün geldiğinde yine Note segmentindeki gelişmeleri de birlikte görüyor olacağız. Ürünün fiyatlandırması Note segmenti eğer gelirse biliyorsun Note ailesinin lansmanını yaz
sonuna doğru
yapıyoruz. Yaz sonuna doğru şartlar Türkiye'de ne olacak? Görmemiz lazım. Bekleyip göreceğiz.
Aslında konuşacak çok fazla şey var ama bir sonraki videoda yine okuyucuların sorularını toplarız. Ve seninle konuşmaya devam ederiz. Çok teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ediyorum geldiğin için tekrar.
Evet arkadaşlar bu videomuzda Samsung Galaxy S7'nin pazarlamasının başındaki isim olan Tolga Erdem'le görüşmüş olduk. Bir sonraki videoda konuşana kadar, buluşana kadar şimdilik hoşçakalın.